Merhaba, ben Mesut Çevik. Domaber.com olarak İsviçre'nin Zürih şehrindeyiz ve buraya Oppo'nun Renault ailesi yeni telefon modellerini denemek için geldik. Şu an elinde ikisini de görüyorsunuz Renault ailesindeki telefonların. Bir tanesi Renault, bir tanesi de büyük olan modelde Renault 10X Optic Zoom. Ana hatlarıyla tasarımsal açıdan telefonlar birbirlerinin aynısı ama tabii ki donanımsal açıdan ayrılıyorlar. Renault modelinin ön incelemesini, bir ön bakışını Donanım Haber YouTube kanalında bulabilirsiniz. Biz bu videoda büyük ekranlı model 10X Zoom üzerine duracağız. 10X Zoom Snapdragon 855 Yonga seti, 8 GB bellek, 6.6 inç 1080x2340 piksel 19.5:9 formatlı kesintisiz ekran gibi birçok özellikle donatılmış oldukça kaslı bir cihaz. Ama ben ilk olarak tasarımından başlamak istiyorum çünkü Renault ailesi gerçekten çok etkileyici bir tasarıma sahip. Renault 10X Zoom'da 6.6 inçlik ekranda ne bir çentik görüyoruz ne bir delik görüyoruz. AMOLED ekran baştan sona kesintisiz bir deneyim sunuyor ve elinize aldığınızda gerçekten çok farklı bir telefon tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Oppo kamera saklama konusunda uzman bir firma. Ön kamerayı Find X modelinde kızaklı bir yapıda arkadan çıkacak bir mekanizmaya saklamıştı ve telefon gelecekten gelmiş gibi duruyordu. Renault modellerinde de kamera yine çok farklı bir şekilde saklanmış. Telefonun içerisinde yer alıyor ve siz ön kamerayı açtığınızda şöyle hafif üçgenimsi bir yapıda köşeden çıkarak görünüyor ve işlevini yerine getirmeye başlıyor. Şimdi 8 megapiksellik f2 sensörlü ön kameramız evet açıldı, bizi gördü. Aynı zamanda yüz tanıma için de bu kamerayı kullanıyoruz ki açılma hızı, yüz tanıma hızı bana sorarsanız hiç de ya bir mekanizma açılıyor onu beklemek zorunda kalıyoruz dedirtecek cinsten değil. Bana sorarsanız işini olabildiğince hızlı ve etkili bir şekilde görüyor. Sanki kamera hep çıkıkmış gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda arka tarafını çevirdiğimizde bu açılan mekanizmanın bir de flaşa sahip olduğunu görüyoruz. Yani siz arka kameralarla bir fotoğraf çekeceğiniz zaman bu mekanizma açılarak flaş görevi de görerek yardımcı oluyor. Enteresan bir yaklaşım. Tasarımsal açıdan flaş arkaya saklayamazlar mıydı? Bunu tartışırız ama bana sorarsanız etkileyici olmuş. Yani bir grup fotoğrafı falan çekerken ya da flaşı kullanacağınız zaman o mekanizmanın açılıyor olması da ayrı bir hava katıyor tabii ki. Oppo'nun belirttiğine göre bu açılıp kapanan mekanizma 200 bin kereye kadar açılıp kapanmaya dayanıklı. 200 bin kere de kullanıcıların günde 100 defa selfie çektiği ortalama düşünüldüğünde deniyor. 5 yıl boyunca hiçbir sıkıntı çıkartmadan sizlere kullanım deneyimi sağlayabilecek anlamına geliyor diyor firma. Zaten test etmeden koymazlar diye düşünüyorum. Find X modelinde tecrübelilerdi bu konuda. Doğal olarak bozulacak bir şey firmanın hem prestiji açısından kötü olacak hem de tabii ki geri dönüşleri arttıracağı için de para kaybetmesi neden olacaktır. Bu konuda iyi çalışmışlardır diye umut ediyorum tabii ki. Şimdi telefonu elinize alıp arka tarafını çevirdiğinizde kendine has bir tasarıma, kendine has bir çizgiye sahip olduğunu görüyoruz. Burada çok enteresan bir şey var. Teknolojik bir şey değil ama hem tasarımsal bir detay hem de işlevsel bir detay. Ortadaki noktaya odaklanmanızı istiyorum. Hemen kameraların altında yer alan bu nokta evet bir mücevher gibi duruyor değil mi? Sanki buraya böyle işlenmiş bir taş gibi, mücevher taşı gibi duruyor. Aslına bakarsanız bu seramik bir taş ve bir görevi var. Bu ufacık çıkıntı telefonu masaya sırt üstü koyduğunuzda hem dengede durmasını sağlıyor hem de kameraların direkt olarak masa yüzeyine ya da işte koyduğunuz yüzeye sürterek çizilmesini engellemek için kullanılmış. Çok zekice olmuş. Arka tarafı döndürdüğünüzde hem çok güzel görünüyor hem de en azından oldukça enteresan bir işlev görüyor. Şimdi arkada 3 tane kamera görüyoruz. Bu kameralardan bir tanesi periskop kamera. 13 megapiksel çözünürlüğe sahip f3.0 lensle beraber geliyor. Ve aslına bakarsanız hani biz geniş açılı kameraya 1x diyorsak bu da 5x optik yakınlaştırma sağlıyor bize. 5 kat daha yakından görüyoruz bir objeyi bu kameranın lensi üstünden görürsek. Bu kamera zaten dikdörtgen şekliyle hemen burada kendini belli ediyor. Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğe f1.7 lense sahip. Bu geniş açılı kamera olarak geçiyor. İşte optik görüntü sabitlemesi, eğisi ve filan her şeyle donatılmış durumda. Bir de ultra geniş açılı bir kameramız var. Ultra geniş açılı kameramızda da 8 megapiksellik f2.2 lens kullanılıyor ve eğer bir grup fotoğrafı çekecekseniz, bir manzara çekecekseniz ultra geniş açıya geçerek aslında tüm her şeyi de yakalayabilirsiniz. Vloggerlar için de alternatiflerden bir tanesi. Ama bana sorarsanız keşke hazır açılır bir mekanizma yapmışken ön kameraya da bir ultra geniş açı yerleştirselerdi de ikinci bir kamera olarak daha geniş açılı selfie'ler ya da vloglar çekerken daha iyi videolar çekebilseydik. Telefon 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor ve çekim esnasında herhangi bir sınırlama yapmıyor. Ama tabii ki bizim konumuz ne? Bu telefona 10x zoom demişler. Neden 10x zoom diyorlar? 5 kat yakınlaştırma yapıyor dedik biz periskopa. 10x yakınlaştırma yaptığınızda dijital crop yapıyor kamera. Yani dijital olarak görüntüyü bir iki kat daha yakınlaştırıyor. Hibrit yakınlaştırma diye geçiyor bu. Biz bunu nerede görüyorduk? P30 Pro modelinde görüyorduk. Huawei'nin P30 Pro modeli de aslında 5 kat optik yakınlaştırma yapıyor. Üstündeki yakınlaştırmayı dijital olarak yapıyor. Düşük ışıklı ortamda yaptığım denemede bana sorarsanız kötü bir sonuç vermiyor. Ama ben P30 Pro'da da eğer ortam ışığı iyi değilse her zaman 5 kat yakınlaştırmanın üstüne çıkılmaması taraftarıyım. Optik yakınlaştırma yerini diğerleri tutmuyor tabii ki. Şimdi cep telefonu kameralarında yeni bir trend var. Bu trend ne? Düşük ışıkta çekim modu. Düşük ışıkta çekim modunu firma ikinci versiyona taşımış durumda. Ve kamera seçenekleri arasında bunu bulabiliyorsunuz. Bu telefonla da herhangi bir tripoda gerek duymadan 2 saniye sadece bir görüntüye sabit tutarak telefonunuzu düşük ışıkta iyi fotoğraflar çekilmesini sağlayabiliyorsunuz. Önemli detaylardan bir tanesi. Bence artık bundan sonra eğer bir telefon kameram iyi diyecekse düşük ışıkta gece modunda çekim yapabiliyor olması lazım. En azından pazarlama yapılırken kullanılan bir terim ve kullanıcıların da işini öyle ya da böyle yarıyor. Yani biz akşamları da geziyoruz. Ailemizle akşamları da bir yerlere çıkıyoruz. Yaz geliyor, eve daha geç gireceğiz. Ne yapacağız? Fotoğraf çekeceğiz tabii ki. Telefonumuzun düşük ışıkta iyi çekebiliyor olması hepimizin işine yarar. Şimdi kamera detaylarından bahsettik, görüntüsünden bahsettik. Telefonun pilinden de bahsetmemiz lazım. 4065 mAh bir bataryayla geliyor. Fakat bu batarya 9.3 mm'lik kalın bir kasaya 210 gram ağırlıkla sıkıştırılmış durumda. Yani bu telefon 6.6 inç dedik, dev bir ekran dedik, kesintisiz dedik, tasarımı mükemmel dedik ama şu anda piyasanın temin edebileceğiniz ağır cihazlardan bir tanesi. Ve kalınlık olarak da böyle elinize aldığınızda dolu dolu hissediyorsunuz. Kavist yapısı sayesinde o köşelerden hemen kalınlaşmıyor telefon ama kalın bir telefon. Tek elle kullanımı da zor. Yani daha çok iki elle kullanabileceğiniz bir telefon gibi düşünmeniz lazım. Oxygenos 6.0'la geliyor. Oppo belki birçoğunuz biliyor ama bazılarınız da bilmiyordur. Aslında OnePlus'ın da sahibi olan bir firma. Vivo'nun da sahibi olan bir firma. Ve premium segmentte yer alan Çin'in değerli firmalarından bir tanesi. Mesela Blu-ray oynatıcıları görüntü işleme konusunda dünyanın en iyileri arasında gösterilir. Teknolojik açıdan da gelişmiş bir firma. Zaten fiyatlarına baktığınızda da telefonları için premium segmentte fiyatlar istediğini görebilirsiniz. Çinli uygun fiyatlı satış yapan firma algısının dışında yer alıyor. Şimdi para var bu firmada demek ki. Ne yapıyor? Yazılımsal olarak da tabii ki geliştirmeye önem veriyor. Şimdi biz OnePlus'lardan bahsederken hep ne deriz? Son birkaç yılda özellikle inanılmaz hızlı bir arayüzü var. Uçuyor filan deriz ya. İşte aynı deneyim burada Oppo'nun bu yeni Renault ailesinde de var. Gerçekten oldukça hızlı çalışan, akıcı, ferah, sade bir arayüzle karşı karşıyayız. Oxygenos 6.0 Android 9.0 üstünde geliyor. Yani telefon en güncel Android sürümüyle beraber kullanıcılara sunuluyor. Oxygenos'ta sürekli güncellenen bir işletim sistemi. Yani aslında bu konuda Xiaomi'nin MIUI arayüzüyle, MIUI arayüzüyle karşılaştırılabilir bu tarafta. Oppo'da hiç fena iş çıkartmıyor. Hatta benim tercih edecek olsam, ikisi arasında bir tercih kullanacak olsam tercihim Oxygenos'tan kullanırım. Gerçekten çok hızlı çalışıyor. Telefonu elinize aldığınızda o ferahlığı, hızı fark ediyorsunuz. Şimdi tekrar tasarımsal ama aynı zamanda donanımsal bir özelliği de geri döneceğim. Telefon dedim ya kesintisiz bir ekranı var. Çentik yok. Ön tarafta işte köşeden köşeye ekranı görüyorsunuz falan. Alt tarafta ufacık bir çene kısmı var ama o önemsenmeyecek bir şey bana sorarsanız. Bu telefonda parmak izi okuyucu da var. Tabii ki ekrana gizlenmiş durumda. Artık biz yeni nesil cihazlarda bunu sık sık görmeye başladık. Ekrana gizlenmiş parmak izi okuyucu çok iyi çalışıyor. Gerçekten çok iyi çalışıyor. Zaten şöyle bir durum var. Telefonu elinize aldığınızda orası görünür hale geliyor. Yani görünmese bile siz parmağımı nereye koyacağım diye şaşırabilirsiniz ama telefonu elinize aldığınızda da parmağınızı yaklaştırdığınızda orası bir animasyonla görünür hale geliyor. Parmağınızı dokundurduğunuz anda da okuyarak açılıyor. Hem parmak izi hem de yüz okuma hız açısından beni oldukça fazla tatmin etti. Yani parmak izi okutma konusunda ekran kapalıyken ve o animasyon görünmezken elimi hızlıca değdirip denedim birkaç kere. Tutturamadığım anlar hariç, çünkü o yeri tutturmanız lazım, parmağım okumadığı kısım olmadı. Yani ne zaman eğer düzgün olarak o noktaya dokundurursam telefonun bana gösterdiği, hızlı bir şekilde açılı, tek elle de açması oldukça mümkün. Şimdi Burada bir şeyin de altını çizeyim. Telefona dedik ya, tek elle kullanması zor bir telefon. Tek elle kullanım modu da var. Hani metrobüste falan işte tutunurken açtığınız telefonu diyeceksiniz ki yani bu telefonu alan adam ya zengin adamdır. Metrobüse mi biner? Hepimiz biniyoruz. Metroya da biniyoruz. Toplu taşımaya bineceksiniz arkadaşlar. Tek elle kullanmanız gerekecek bu telefonu. Öyle düşünmeyin. Tek elle kullanım modunda kullanabilirsiniz. Şimdi tek elle kullanım modu aslında çok uzun zamandır var ama tabii ki gönül ne isterdi? Parmağımız her yere erişebilsin ama büyük ekran istiyoruz. Bunun da bir yanda dezavantajı da olacak bu şekilde. Tek elle kullanırken de çok rahat bir şekilde o parmak izi noktasını bulabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Sağ tarafta bir güç butonumuz var. Tabii ekrana dokunarak açabiliyorsunuz ama isterseniz güç butonu ile de açabiliyorsunuz. Aynı zamanda sol tarafa ses açıp kapatma butonları gizlenmiş. Telefonun ses çıkış ünitesi üstünde ayrıca çalışıldığı ve Hi-Fi ses kaydı, Hi-Fi ses verebilme konusunda Oppo'nun bu telefonda iddialı olduğu söyleniyor. Benim birebir kulaklık takıp deneme fırsatım olmadı. Test örnekleri Haziran gibi gelecek diye bekliyoruz elimize. Haziran'da cihaz geldiğinde belki şöyle bir şey yaparız. Ofiste bir araya geliriz meraklılarıyla beraber. Bu telefonu sizlerle beraber test ederiz diyorum ben. Şimdi tip C portunu görüyoruz aşağıda. Stereo bir hoparlör var. Hoparlör Ayize nerede? Köşeden köşeye ekran dedik. Ayize de üst kamera, o açılan kısma mekanizmaya gizlenmiş. Üst tarafta çerçevede incecik bir çerçevesi var. Gerçekten telefonun özellikle sağ sol ve üst çerçeveleri çok ince. Oraya Ayize'yi de sıkıştırmayı başarmış firma. Oradan işte sol, aşağıdan da sağ hoparlör olacak şekilde ki aşağıdaki hoparlör biraz daha büyük olduğu için bas sesler falan da yoğun olarak oradan geliyor. Telefon iyi bir ses deneyimi sunuyor. Oppo bu telefonda ayrıca zaten içinde Snapdragon 855 var. İşte Adreno 640 GPU ile falan geliyor. Yani telefon Android dünyasında alabileceğiniz en kaslı donanımla beraber gelmekte ki belki de telefon dünyasındaki en kaslı donanım diyebiliriz Snapdragon 855'e. Böyle bir durumda bile en iyi oyun deneyimini sunması aslında yani çok şüphe götürmez bir gerçekken aynı zamanda bir oyun moduyla da geliyor. Oyun modunu aktif ettiğinizde telefon arka plandaki bütün işleri oyuna maksimum performans verecek şekilde odaklayarak, mesajları, bildirimleri kapatarak size en iyisini sunmaya odaklanıyor. Oyun modunda işte uygulamaları belirleyebiliyorsunuz, olup bitecekleri belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca bu telefonun içinde ısı borulu bir soğutma sistemi var. Firma diyor ki oyun oynarken bu telefonun ısındığını ve performansını düşürdüğünü görmeyeceksiniz. Valla şimdi burada internet bağlantısı verilmemişti telefonlarla çünkü firmanın bize belirttiğine göre yazılım henüz daha çok ham. Haziran ayında piyasaya sürülecek telefon için yazılımın geliştirilmeye devam edildiği ve bizim de tam gelişmiş bir yazılımı denememizi istediklerini söylediler. Hani ben firmanın dediklerini aktarıyorum sizlere. Doğrudur, yanlıştır. Hep beraber göreceğiz ileride çıktığında nasıl bir deneyim sunacak ama oyun deneyemedik. Yani tam ekranda böylesi bir donanımda oyunda oynamak açıkçası çok keyifli olur diye düşünüyorum. Umarız Oppo hani çok şey yapmaz. Burada es geçmez. Bu telefona da şöyle bir gamepad falan birkaç tane ıvır zıvır çıkarsa oyun telefonu olarak bile pazarlarsınız aslında yani. Çok da zor olmasa gerek. Ama tabii ki üstte açılır bir kamera olunca üst tarafa gamepad'i nasıl koyarsanız, nasıl bir mekanizma yaparlar. Hani sağlı solu tutturmak isterseniz. Buna tabii ki ileride konuşuruz. Telefonun hani son değerlendirmesi kısmında şunu söyleyebilirim. Elinize aldığınızda wow, bu çok farklı bir cihaz diyorsunuz. Arka tarafı cam kaplı ama her yerinde metal kullanılmış telefonu. Gerçekten arkası metal mi cam mı tam ayırt edemiyorsunuz. Böyle parlak güzel bir yüzeye sahip. Renkler inanılmaz. Mesela Ocean Green dedikleri bir renk var elimde. Böyle ışığa tutuyorum. Yansımaları falan çok iyi duruyor. Ama neyi beğenmedim bu cihazı derseniz. Ya sence ilk elini aldığında ilk izlenimde seni ne rahatsız etti derseniz. Telefonun bir tek biraz ağır olduğunu söyleyebilirim. Bu telefon böyle bir tık daha ince. Biraz daha hafif olsaydı. Gerçekten çok çok çok iddialı olurdu. E tabi fiyatı da önemli. Avrupa fiyatı P30 Pro ile karşılaştırıldığında ki P30 Pro'nun aslında 128 GB dahili depolama birimli versiyonundan bahsediyorum. Onun 512 GB dahili depolama sürümüne sahip olan versiyonu biraz daha pahalı. 1000 Euro civarında Avrupa'da. P30 Pro'dan Avrupa'da 100 Euro daha uygun fiyatla satılıyor. Şimdi donanımsal özelliklerine baktığımızda P30 Pro'dan en büyük hani böyle farkındalığı kablosuz şarja sahip olmaması. Hızlı şarj falan Oppo'da da var. Ama bu telefonda kablosuz şarj yok. Bunu es geçmişler. Belki de bu 100 Euro'luk fark için bazı şeyleri böyle ince ince işlemiş olabilirler. Şimdi Snapdragon 855, 8 GB bellek, 256 GB standart dahili depolama alanı, 6.6 inç kesintisiz köşeden köşeye ekran ve yine 5x optik zoom yapabilme, geniş açı kamera vesairesiyle bu telefon aslında daha dolu bir paket sunuyor gibi düşünülüyor. Türkiye fiyatını sorduğumuzda ise Türkiye fiyatı olarak da P30 Pro'dan kesinlikle daha pahalı olmayacağız dediler. Bakalım. Merakla bekliyorum fiyatlandırmasını. Türkiye için de en azından üst sınıf Android telefon alacak insanlar için yeni bir seçenek Haziran ayında geliyor gibi görünüyor. Ama Haziran ayına kadar tabii P30 Pro'nun fiyatlandırması ne olur? Nasıl bir değişim görürüz? Bu da soru işareti. Bu telefon P30 Pro'ya göre donanımsal açıdan daha dolu, açık söylemek gerekirse. Daha fazla özelliğe sahip. Ama fiyatlandırma açısından da tabii ki benzer bir fiyattan gelmeli ki Avrupa'da 100 euro daha ucuza satıldığını görüyoruz. Türk kullanıcısında bir şekilde Oppo kendine çekebilsin, o deneyimi yaşatabilsin ve telefonu almak için bir nedenleri olsun. Şimdi Oppo'yu bilen adam, telefonun özelliklerini bilen adam evet tercih kısmında belki tercihin Oppo'dan yana kullanabilir ama Türk kullanıcısının birçoğunluğu da, akıllı telefon kullanıcısının birçoğunluğu da şu anda firmayla yeni yeni tanışacak. Tanışma kısmında biraz fiyatının da cezbedici olmasını bekleyebilirler. Telefonla ilgili deneyimlerimiz kısmında son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Bu telefonun 5G versiyonu da var ayrıca. 5G versiyonu İngiltere'de ve İsviçre'de satışa sunulacak. İsviçre'de ve İngiltere'de 5G aslında yavaş yavaş bu sene içinde kullanıma başlayacaklar. Burada 5G üstünden tamamen kablosuz, tamamen baz istasyonu üstünden uzaktaki bir sunucuya bağlanılmış ki sunucuların Hollanda'da olduğunu söylediler bizlere. Hollanda'daki sunuculara bağlanıp oynadıkları oyunlar vardı. Telefona bir gamepad bağlamışlar ve PC'deki oyunları oynuyorlardı. Full HD çözünürlükte kesintisiz bir deneyimi sunabiliyorlardı burada. Yine enteresan bir gelişme. Bakalım 5G ülkemizde ne zaman gelecek? Geldiğinde bu tip streaming servislerini kullanabilecek miyiz? Eğer 5G data paketleri sınırsız bir şekilde uygun fiyatlarla kullanıcıya sunulursa belki de o hep hayalini kurduğumuz streaming servisleri özellikle telefonlarla evimizin bir parçası olabilirler. Yani telefonunuzu televizyonunuza bağlayıp böyle bir deneyim yaşayabiliyor olmak bilmiyorum. Herkesin isteyeceği bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Burada videomun sonuna geldim. Yorumlarınız benim için çok değerli. Lütfen yazın. Telefonu nasıl buldunuz? Özelliklerini nasıl buldunuz? Fiyatlandırması Türkiye'de sizce nasıl olmalı? Tabii ki hepimiz gönlümüzden bu telefonu 1000 liraya almak hani geçer ama yani şöyle mantıklı bir çerçevede baktığınızda rakiplerini düşündüğünüzde rakibinden biraz pahalı olabilir mi? Aynı fiyatta mı olmalı? Oppo'yu tanıyor musunuz? Lütfen bunları yazın. Ben de görmek istiyorum. Çünkü biz de akıllı telefon dünyası hakkında birçok şeyi de konuşurken, kullanıcı deneyiminden bahsederken sizlerin yorumlarınızdan faydalanıyoruz. Bizler için çok değerli, bizim için de çok iyi bir kaynak olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.